أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İsra suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse bu surenin 58. ayetinden 60. ayetine kadar okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyor, sonra dersimize devam ediyoruz.
İsra suresinin 58, 59 ve 60. ayetleri mealen şöyle. Kıyamet gününden, yani mezardan kalkış gününden önce yok etmeyeceğimiz ya da çetin bir şekilde cezalandırmayacağımız tek bir yerleşim yeri dahi yoktur. Bunlar bu kitapta yazılıdır. Sana mucizeler göndermekten bizi alıkoyan tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmış olmalarıdır. Salih'in kavmi Semud'a gerçeği gösterir şekilde bir dişi deve vermiştik ama onlar ona karşı yanlış yapmışlardı. Bizim mucizeler göndermemiz sadece korkutmak içindir. Bir gün sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o şeyi insanlar için sadece fitne, yani imtihan sebebi kıldık. Kur'an'daki lanetli ağacı da öyle. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlardaki büyük taşkınlığı arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.
Evet.
Ayetler.
Evet. Şimdi Allahü Teala şöyle diyor. Ve in min karyetin illa nahnu muhlikuha kable yevmil kıyame. اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا. Yani her yerleşim yeri kıyamet gününden önce mutlaka yok olacaktır. Tabi tamamının yok olacağından şüphe yok. Yani şimdi şurada şu bina kalmayacak, cami kalmayacak, denizler kalmayacak. Kalktığımız zaman hiçbir şeyi göremez olacağız. Yani yeryüzüde küre şeklinden düz bir alan haline dönüşecek. Herhangi bir çukur ya da bir tümsek de göremeyeceğimiz hale gelecek. Tabii ki bütün yerleşim yerleri yok olmuş olacak ve bütün insanlar da ölmüş, yeniden dirilmiş olacak. Şimdi bu bir, bütün yerleşim yerlerinin yok olması. Bir de azap edilmesi meselesi var. Azap edilmesi öyle boşuna olmuyor. Allahü Teala hiç kimseyi oraya bir elçi göndermeden, gerekli uyarıları yapmadan azaba uğratmıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneği vardır. Bunun örneği de mesela Yasin suresine bakıyorsunuz ki Allahü Teala şey yapıyor, elçiler gönderiyor bir yere. Şimdi o surenin
13.
ayet
Yasin.
13. ayet. Ha. Yani işte mesela kura dediği burada kariye, yani yerleşim yeri demek. Oraya Allahü Teala elçilerini gönderiyor. Tabi elçi demek illa da Rasul, yani Allah'ın nebisi olması gerekmiyor. Bugün Allahü Teala'nın kitabını alıp da insanlara tebliğ eden, Kur'an-ı Kerim'i gidip herhangi bir şey katmadan ya da çıkarmadan dost doğru bir şekilde muhatabın diliyle anlatan kişiler elçilik görevi yapmış olur. O insanlara görevleri hatırlatılır, öğretilir. Ondan sonra eğer şey yapmazlarsa, gereken şeyi yapmazlarsa, görevlerini yerine getirmezlerse o zaman perişan olurlar. Mekkelilerin perişan olması gibi, Medine'de Yahudilerin orayı terk etmek zorunda kalmaları gibi olur. Şimdi mesela işte burada bir örnek olarak diyor ki Allah, iki tane elçi gönderdik oraya diyor. İkisine de şey yaptılar, yalancı dediler. İkisine yalanladılar. Sonra üçüncüsüyle güçlendirdik diyor. İşte biz elçi olarak geldik. Ha, ne diyorlar? Siz de bizim gibi bir insansınız. Enteresan, yani hemen çamura yatıyorlar. Ya biz meleğiz demiyoruz ki, biz de bir insanız. Biz size Allah'ın kitabını getirip anlatıyoruz. Esas bu anlattıklarımıza bir itirazınız varsa onu söyleyin. Niye bize bir itiraz ediyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin demene gerek yok. Mesela bugün de ayet okuyorsun birisine, o senin sözün diyor. Yahu kardeşim sen, ben Müslümanım demiyor musun? O zaman de ki bu Kur'an'ın neresinden? Öyle değil, yok diyorsun. Peki o zaman eğer Arapça bilgisiysen de ki bak bu ayete yanlış anlam veriyorsun diye. Öyle bir şey yapmıyorlar. Kabul etmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra bu şeyi okursanız görürsünüz ki Allah-u Teala o şeyi helak etmiştir. Ne diyor bu da mesela 29. ayette? Yani sadece korkunç bir ses onların sonunu getirdi diyor. Bir anda sönüp gittiler. Hepsi gitti. Ne oldu? Elçiler gitti. Uyarılarını yaptılar ve bunlar yok olup gittiler. Şimdi Yahya Hoca'dan bu konuda, bu konuyla ilgili ayetleri dinleyelim. Tabi o kadar çok ayet var ki ama birkaç tanesiyle, evet, tanesiyle yetiniriz.
Şimdi mesela hemen içinde bulunduğumuz sureden bir ayet hatırlayalım. İsra suresinin 15. ayeti. 15 ve 16. Onun sonu 15. ayetin şöyle. Cenab-ı Hak diyor وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir Resul, bir elçi, ki bu insan olabileceği gibi kitap da olabilir, bir elçi, bir Resul göndermeden hiç kimseye azap edecek değiliz diyor Allah. Resul yoksa azap da yok oraya. Peki Resul geldiği zaman süreç nasıl işliyor? Şöyle. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا. Diyor ki Allah, günaha dalmış bir kenti, bir kariyeyi biz helak etmek istediğimiz zaman ne yaparız? Oranın kendilerine verilen nimetlerle şımartılmış önde gelenlerine elçilerimizi göndeririz. O elçiler de onlara Allah'ın emirlerini ulaştırırlar. Derler ki Allah sizden şunu istiyor, şunu yasaklıyor Allah, şunları yapmayın vesaire. Sonra fefesekû fîhâ, ama onlar Allah'ın bu emirleri karşısında yoldan çıkmayı tercih ederler diyor. Allah'ın emirlerini dinlemezler ve yoldan çıkarlar. Sonra fehakka aleyhel kavlu, işte bunun üzerine diyor helakin bütün şartları oluşmuş olur, meydana gelmiş olur. Yani Allah önce onlara nelerden sakınılacaklarını bildiren bir elçi gönderiyor. Onlar o elçinin tebliğ ettiği ayetleri, Allah'ın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını dinlemiyorlar, reddediyorlar, yoldan çıkıyorlar ve artık helak edilmenin şartları oluşuyor. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا. Ve sonra da orayı yerle bir ederiz diyor Allah böylece. Ama şart oraya mutlaka Allah'ın bir uyarıcı göndermesi. Şimdi bununla ilgili bir ayet-i kerime daha var elimizde. O da Kasas suresi 28. surenin 59. ayetinde. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى. Allah kentleri, işte aynı bu ayetteki kariyenin çoğulu, kariye, kentleri helak etmez Allah durduk yere. Hani bir suçları, bir günahları yoksa Allah azap etmez oraya. Ne zamana kadar, ne oluncaya kadar? Hatta yeb'ase fi ummiha rasula. İşte o kariyenin merkezine, başkentine, ana kentine bir rasul gönderinceye kadar. Allah önce uyarması için orayı bir rasul gönderir. Rasul ne yapar? Gelir insanlara Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ulaştırır. Der ki beni Allah gönderdi veya bu kitap Allah'ın kitabı, bu kitaptaki şu şu şu şu şeyleri Allah sizden istiyor. Ne yapıyor Resul? Yetlu aleyhim ayatina. Bizim ayetlerimizi onlara bağlantıları birlikte okuyor. İşte Resul'ün de görevi. Allah'ın ayetlerini hiçbir şekilde içine herhangi bir şey katmadan, bir şey çıkarmadan ve dahi yorum yapmadan. Neyse o kendisine bildirildiği şekliyle onlara ulaştırıyor. Allah diyor ki işte bu şekilde onlara bizim ayetlerimizi bağlantılarıyla birlikte okuyacak bir Resul göndermeden biz hiçbir yerleşim yerini helak etmeyiz. Ve ma- evet.
Bu ayette bir şey dikkatimi çekti de şu ana kadar hiç çekmemişti. Şimdi ümmiha derken o yerleşim yerinin ana kentine, evet, tamam verdiğim son derece doğru. Mesela Muhammed Aleyhisselam nereye elçi olarak gönderildi?
Ummul Kura'ya. Mekke.
Niye? Peki kendi kime? İsa Aleyhisselam gibi İsrailoğullarına gönderilmedi.
Değil.
Musa Aleyhisselam gibi değil. İşte evet. Nuh Aleyhisselam.
Bütün insanlığa.
bütün İlla kafeten linnas diyor ya Allah.
Bütün insanlığa elçi olarak gönderildiği için yeryüzünün ana kendi neresi?
O zaman Mekke olmuş oluyor.
İşte Allah diyor evet. Ümmül Kura. Tüm yerleşim yerlerinin ana kendi.
Merkezine.
Buraya oraya göndermiş. O zaman tüm insanlığa elçi kılmış olduğu Muhammed Aleyhisselam'ın gönderildiği yerde tüm yerleşim yerlerinin ana merkezi olan Kabe'dir, şeydir, Mekke'dir. Zaten biliyoruz orada insanlık için ilk yapılmış olan bina. O da Mekke'de oluyor. Yani tüm insanlık için bir ibadet yerleri ve güvenle kalabilecekleri yerler oluşturuluyor. Ve Muhammed Aleyhisselam da oraya gönderildiği için Muhammed Aleyhisselam tüm dünyaya, tüm insanlığa göndermiş olan bir nebidir. Evet.
Evet. Evet, şimdi bu Kasas 59'u bir daha bakalım. Diyor ki senin Rabbin kendilerine ayetlerimizi bağlantılarıyla birlikte okuyacak bir elçiyi ana kentlerine göndermeden yerleşim yerlerini helak etmez Allah. Başka ayetine devam ediyor. Ve ma kunna muhlikil kura illa ve ehluha zalimun. Bizim helak ettiğimiz yerlere bir bakın diyor Allah. Oralar mutlaka halkı zalim olan yerlerdir. Yani Allah'ın ayetleri karşısında yanlışa dalmış olanlardır. Yani halk kendisi yoldan çıkmadan Allah orayı helak falan etmiyor. Peki Allah bir kavmin yoldan çıkmış olduğuna nasıl karar veriyor? Onunla ilgili olarak da Tevbe suresi 9. surenin 115. ayetini hatırlayalım. Orada ne diyor Cenab-ı Hak? Diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Allah bir topluluğu yoluna kabul ettikten sonra nelerden sakınacaklarını onlara açık açık anlatmadan onların asla saptığını, yoldan çıktığını falan saymaz diyor. Yani mutlaka Allah diyecek ki bakın ey insanlar bunlar sizden istediğim emirler, bunlar size yasakladığım hususlar, bunları yapacaksınız, bunlardan kaçınacaksınız, bunlar sizin için hayırlı, bunlar sizin için şer. Tek tek söyler, onlar bu şekilde onlara açıklama yapmadan hiç kimseye sen böyle yaptın, sen yoldan çıktın doğru cehenneme azaba demez diyor Allah. Her şeyi onlara açık açık bildirir. Yani önce uyarın Allah, ardından ancak ceza verir. Uyarmadan demek ki ceza yok. Bu da Cenab-ı Hakk'ın genel prensibi. İşte bu ayette, yani bugün ders konumuz olan ayette hiçbir yerleşim yeri yoktur ki Allah diyor kıyamet günü. İşte oraya ya orayı yok etmeyelim ya da azap etmeyelim. Şimdi yok etmesi Allah Teala'nın tıpkı insan gibi. Yani insan her canlı nasıl doğar, büyür ve ölürse bir eceli vardır. İnsan dışı varlıklar da öyledir. Toplumlar da doğar, büyür ve ölürler. Kentler de işte bugün ne olmuş? Bizden önce yaşayan nice insanların yaptıkları eserler, şehirler artık farklı bir ilmin, arkeoloji ilminin malzemesi olmuşlar değil mi? İşte hala o kalıntıları falan arıyorlar. Ne kadar güçlü, ne kadar uzun süre ayakta kaldılar, şu oldu bu oldu. Ama günün birinde her şey yok olacak. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, küllü şeyin halikün illa veçe. Bir gün her şey yok olacak, yalnız Allah kalacak. Dolayısıyla biri normal ömrünü tamamlayıp şehirlerinde yok olması, bir de halkı zalim olan, yoldan çıkan, Allah'ın ayetleri, emirleri, yasakları karşısında yanlış yapan insanların bulunduğu kentler var. İşte oralarda azap edilmek suretiyle yok edilecekler. Normal ecelleri gelerek değil de Allah belki onlara normal yazdığı ecelinden önce müdahale ederek onları helakla, azapla yok edecek. Bir ayet daha onunla ilgili okuyayım. O da Hud suresinde, orada 117. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Diyor ki, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Bakın ehluha, ehli yani bir yerleşim yerinin ahalisi, halkı doğru düzgün işler yapıp dururken Haşa, Allah zalimlik yaparak orayı helak falan etmez. Yani siz doğru düzgün insanlar olursanız Allah size zulmetmez demek. Yani iz in şekertum ve amentum diyordu ya, siz eğer şükreden kullar olursanız, Allah'a inanıp güvenen kullar olursanız Allah size niye azap etsin ki? Haşa, Allah zalim değil. Dolayısıyla Allah bir yeri azapla vuruyorsa eğer, mutlaka oranın halkı onu hak ettiği içindir. Ama hak etmiş olması için de ne olmuş olması lazım? Uyarılmış olmaları lazım. Kendilerine Allah'ın bir Resulü, bir elçisi veya bir kitabı gelmiş olması lazım. O kitabı onlar kendi anlayacakları dilde okuyacaklar. Anlayacaklar, görecekler ki Allah şunları emretmiş, şunları yasaklamış. Ondan sonra eğer ona uymazlarsa kafir olmayı hak ederler ve helak edilmeyi de hak ederler. Evet.
Şimdi tabii Muhammed Aleyhisselam yeryüzünün ana merkezi olan Mekke'ye elçi olarak gönderiliyor. Oradaki insanlara tebliğ ediyor. Bu insanlar anlayıp kavramadan bir sorumlulukları başlamaz. Sorumlu olmaları için meseleleri anlayıp kavramaları lazım. Mesela bunların anlayıp kavradıklarını Kasas suresinin 57. ayetinden öğreniyoruz. Orada Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor Mekkeliler: bu hüdaya, bu rehbere, yani Kur'an'a seninle birlikte uyarsak yerimizden yurdumuzdan ediliriz ya. Görmüyor musun çevreyi? Yani artık millet buraya, Kabe'ye geliyor, hacca geliyorlar, umreye geliyorlar, ticarete geliyorlar. Biz sana uyarsak artık herkes bizi buradan kovar atar. Yani şimdi halbuki onlar için o güvenli olan harem bölgesini, her taraftan şeyler, yiyeceklerin gelmesini sağlayan kim? Allah-u Teala. Ama bunlar onu da sorsan hepsi de Allah'a inanıp güvendiğini söyler. Fakat bu ayet neyi gösteriyor? Kur'an'ın doğru olduğunu, bir rehber olduğunu, doğru olduğundan en küçük şüpheleri yok. Tıpkı Medine'deki Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu anlamaları gibi. O da Ali İmran suresinin 86. ayetinde de Allah-u Teala keyfiyetillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidenler rasule hakkun. Adamlar inandıktan sonra kafir oluyorlar. Bakıyorlar ki bu Resul Muhammed gerçek bir elçi, Allah'ın gönderdiği elçi. Bütün belgeler onlara geliyor ve zalimlik yapıyorlar. İşte az önce Yahya Hoca'nın zalimlikle ilgili ayet okuduğu gibi ne yapmış oluyorlar? Bile bile yanlış yapıyorlar. Yanlışı Allah'a karşı yapıyorlar. Allah'ın koyduğu sisteme karşı yapıyorlar. Yani bütün doğruları kavradıktan sonra. Yani burada bir şey daha benim dikkatimi çekti Kur'an ayetlerinden. Evet, Mekke ana kent, içerisinde çok kabileler var. O kabilelerin ortaklaşa yönettiği bir kent. Ama bakıyoruz ki Mekkelilerin hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğinden gereği gibi yararlanmamış. Bunu nereden çıkarıyoruz? Yani tebliğ gereği gibi ulaşmamış. Niye ulaşmamış? Çünkü önüne engeller çıkarıyorlar. Mekke'nin önde gelenleri işte konuşmalarına engel çıkarıyorlar. Onu orada yaşatmaz oluyorlar. Müslümanları oradan atıyorlar. Tabii o cahil cehalanın birçoğu da ne olup bittiğinden haberi yok. İşte şeye bakıyor, Tevbe suresinin 6. ayetinde diyor ki Allah-u Teala, eğer o müşriklerden herhangi biri senin yanına gelmek isterlerse ona imkan ver gelsin de Allah'ın kelamını dinlesinler. Demek Muhammed Aleyhisselam'ın yapacağı tek şey de Allah'ın kelamını insanlara anlatmak. Sonra kendisini güvende hissettiği yere ulaştır. Çünkü bu Tevbe suresinin ilk ayetleri Hudeybiye antlaşmasını bozmuş olan Mekkelilerle ilgilidir. Bu Mekkeliler Müslümanlara karşı bütün savaş suçlarını işlemişler. ve bunların inanmasalar bile, yani kendilerine Kur'an tebliğ edilmemiş olsa bile o yani cahil olanları da dahil hepsi Uhud'a Bedir'e gelmiş, Uhud'a gelmiş, Hendek Savaşı'na gelmiş. Müslümanları yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparak savaş suçu işlemişler. O da yetmemiş. Muhammed Aleyhisselam'ın onlarla yaptığı 10 yıllık bir güven sözleşmesi, onu da yapmışlar, Hudeybiye Antlaşması'nı da bozmuşlar. Ama bir grup bozuyor, bir grup bozmuyor. Bozanlara 4 ay daha orada kalma hakkı veriliyor. Bozmayanlar o sürenin sonuna kadar kalma hakkına sahip. Bunların hepsi de müşrik. Ama bunlardan antlaşmayı bozsun bozmasın, eğer senden diyor gelmek isterlerse, çünkü onlar bilmiyorlar. Yani Allah'ın kelamını dinlesinler diye onlara da bir fırsat veriliyor. Ama tabii şeylerin öyle bir ceza geldiği zaman, yani bir diyelim bir deprem oldu, bir su baskını oldu, şu oldu, bu oldu, iyi kötüden ayırmaz, herkesi alır. O hesabı Allah-u Teala'nın huzurunda verirler ahirette. Şimdi burada bunu gördükten sonra bir başka konuya geçiyoruz bu ayetten sonra. Allah-u Teala İsra suresinin 59. ayetinde diyor ki وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ Ayetleri göndermemizi engelleyen tek şey, yani ayetleri göndermemizi hiçbir şey engellemedi. İlla en kezzebe bihel evvelun, sadece öncekilerin bunlar karşısında yalana sarılmaları engelledi. Şimdi ayet ne demek? Tamam, Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti bir ayet. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'ı indirmiş. Zaten bu ayet de Kur'an'ın ayetlerinden bir ayet. O zaman buradaki ayetin tek bir manası olur. Bağlamına göre mucize olur. Çünkü ayetlerin tamamı da mucize. Onun için Allah, eğer inanmıyorsanız bir benzerini alın getirin diyor. Bir benzer bir sure getirin. Hadi yapabiliyor musunuz? Tamam. Şimdi insanlar şunu pekala yapabilirler. Ama hadi bakalım şu saçımızın bir telini yapsınlar. Bir hücremizi yapsınlar. Bakayım güçleri yetiyor mu? Çünkü Allah'ın yarattığı, indirdiği bütün ayetler var. İşte burada diyor ki ayetler göndermemizi engelleyen tek şey şu. Öncekiler ona karşı yalana sarıldılar. Niye? Yalanladılar derken bile bile yalanlıyorlar. Bile bile yalanlıyorlar. İşte burada örnek veriyor Allah-u Teala. Diyor ki Semud kavmine o dişi deveyi bir ayet olarak vermiştik. Yani bütün gerçekleri gösterir şekilde. Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğu konusunda en küçük şüphe yok. O bulunduğu yerin suyunu bir gün tek bir deve içiyor, bir gün bütün halk içiyor. Ya koskoca bir yerleşim yerinin suyunu bir deve nasıl içer? Böyle bir şey olur mu? Tabii sürekli onun bir mucize olduğu, Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun kesin delili olduğu ortada. Ama insanlar menfaatlerinden vazgeçmek istemedikleri için inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Şimdi mesela birçok kimse yapar, yani siz tamam Allah'ın ayetlerini anlatırsınız, diyor ki tamam ama yani benim durumum, benim bulunduğum ortam müsait değil, doğru ama öyle değil. Durum ve şartlar ne olursa olsun Allah'ın ayetlerine teslim olacaksın ki adın Müslüman olsun. Yoksa olmaz. Yani şurada birisine hadi teslim ol diye tabancayı yapacaksın, karşısına tutacaksın. Teslim olurum ama demeye başladım. Tak diye adam onu alnının ortasından vurur. Bu işin aması yok. Dolayısıyla yani teslim, Allah'a ya tam teslim olursun ya da olmaz. Bu işin böyle sağ solu yok. İşte öncekiler bu mucizeler karşısında yalana sarılınca, nebilere yalanlayınca, aslında nebi yalan olmadığını kesin biliyorlar. Mesela Firavun da kesin biliyordu ki Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. En küçük şüphesi yoktu. O gelen, getirdiği mucizelerin kesin mucize olduğunda gayet iyi biliyordu. İşte en iyi bilgin sihirbazları topladı. Sihirbazlar baktılar ki ya bizimkisi sadece bir oyun. Ama bunun DNA'yı bizimkileri yuttu. Böyle bir şey olur mu? Herkesten önce onlar inandı. Teslim oldular. Şimdi Firavun Musa Aleyhisselam'ın doğru yolda olduğunu bilmediği için onu yapmadı ki. Ya da çevresindeki insanlar. Ama hakimiyet bizde kalsın. Tamam da yani bu makamı, bu mevkiyi nasıl bırakalım kardeşim? Öyle şey mi olur? Öyle şey mi olur? Ya biz de sizin gibi mi olalım? Baksana herkes sizi terk ediyor. E tamam etsin. Allah yetmiyor mu bir kuluna? Siz Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'de yaşatmadığınızda siz mi kazandınız, o mu kazandı? İşte diyor ki işte biz ayetleri yani mucizeleri sadece insanları korkutmak için. Ne korkutmak? Bak Allah böyle yapıyor. Sizin de başınıza bir şeyler gelir. Çok dikkatli olun diye göndeririz diyor. Şimdi bu şeyle ilgili ayetleri gene Yahya Hoca'dan dinleyelim. Semud kavmiyle ilgili ayetleri.
O şey yoksa genel olarak mucizelerle ilgili. Ha, tamam. Onu okuyalım yani. Resulullah'tan hep mucize beklentileri var ya Mekke müşriklerinin.
Ha, şey, tamam, şey yani bu Semud kavmiyle ilgili şey var mıydı? Evet,
var. Onunla da var. Tamam, onu da söyleyeyim istiyorsanız.
Onu ayrıca tamam. Şey yaparız.
Semud kavmi biliyorsunuz Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Salih Aleyhisselam onlara elçi olarak gönderildiğinde onlar tıpkı kendilerinden önceki ümmetlerde olduğu gibi Salih Aleyhisselam'a diyorlar ki seni gerçekten Allah gönderdiyse o zaman bize mucize getir. Yani bizi Allah'ın elçisi olduğuna ikna et. Salih Aleyhisselam'a da Allah Teala diyor ki onlara bir dişi deveyi biz mucize olarak göndereceğiz. Sen de onları bir gözetle bakalım ne olacak bundan sonra. İstekleri gerçekleşti. Onunla ilgili ayetler işte Araf suresinde anlatılıyor, Hud suresinde anlatılıyor, Şuara suresinde anlatılıyor, Kamer suresinde anlatılıyor ve Şems suresinde anlatılıyor. Şu an bizi ekranlarınız başına dinlerken bizim meali ister uygulamadan ister internetten İsra suresi 59. ayeti tıkladığınız zaman altında hemen benzer ayetler sıralanmış durumda. Tıklaya tıklaya sizler de gidebilirsiniz. Salih Aleyhisselam onlara istedikleri mucizeyi bir dişi deve şeklinde gösterince Allah'ın izniyle onlar ne yaptılar? Gördüler. Evet bu gerçekten de olacak bir iş değil. O zaman bunu yapan kişi de bunu kendiliğinden yapamaz. Olsa olsa Allah'ın elçisidir bu. Dolayısıyla Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğu noktasında en ufak şüpheleri kalmıyor. Ama bunlar inanmayacaklar ya, o zaman ne yapmaları lazım? Mucizeyi ortadan kaldırmaları lazım. Yok etmeleri lazım. Ve kalkıp dişi deveyi ayaklarını keserek öldürüyorlar. Ve Rablerinin emrine karşı gelmiş oluyorlar. Araf suresi 77. ayette. Ve ondan sonra da Salih Aleyhisselam'a pişkin pişkin diyorlar ki ya Salih, eğer sen Allah'ın elçisiysen hadi bakalım bizi tehdit ettiğin şeyi de getir. Diyordun ya bu deveye dokunmayın yoksa Allah size azap eder. Hadi kestik buyur ne yapacaksın? Bir yap da görelim. Ondan sonra Araf 78'de de Allah diyor ki فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاتِم۪ينَ Çok geçmeden onları öyle bir sarsıntı tuttu ki yurtlarında çöktüler kaldılar diyor. Kamer suresinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Diyor ki Allah 27. ayetinden itibaren biz onları imtihan etmek için bir dişi deve göndereceğiz. Sen de onları gözetle ve sabırlı ol. Onlara suyun o deve ile aralarında paylaştırıldığını bildir. Hocam biraz önce ifade etti ya, bütün bir şehrin suyunu bir gün deve içecek, bir gün diğer bütün halk içecek. Ya bu mümkün mü yani? Bir deve bütün bir şehir suyunu içebilir mi? İşte mucize olacaksa olur. Normalde olmaz da bu olağanüstü bir olay. Bu şeyin Salih Aleyhisselam'ın nebi olduğunu delili o zaman olur. Ondan sonra diyor içme sırası gelen suyun başında bulunsun. Fakat onlar tabi görüyorlar ki bu iş böyle. Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Hemen bir arkadaşlarını çağırıyorlar. O da işi üstleniyor ve deveyi ayaklarını kesmek suretiyle öldürüyorlar. Bakın bakalım diyor Allah şimdi benim azabımı uyarılarım ne olacak şimdi bir gözetleyin. Üzerlerine yüksek bir ses gönderdik. Hepsi ağılcının kullandığı kuru ot parçaları gibi oldular diyor. Hani yerlere böyle hayvanların altına serpilen otlar gibi. Ne oldu? Paramparça oldular. Un ufak oldular yani tabiri caizse. Bir de Şems suresinden kısaca orada birazcık özetliyor Allah. Diyor ki 91. sure 11. ayet ve devamı. Salih'in kavmi Semud taşkınlıkları sebebiyle yalana sarıldılar. Hani bir gün onların en hayırsız olanı harekete geçmişti. Allah'ın elçisi de onlara şöyle demişti: bakın, sakın Allah'ın şu devesine ve onun su hakkına ilişmeyin. Dokunmayın, yoksa helak olursunuz. Ama onu yalancı saydılar ve deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Rableri de bu günahları yüzünden onları yok etti ve orayı dümdüz etti diyor Allah. İşte burada da dedi ya Allah: ve ateyna semudan nagate mubsıraten. Biz o dişi deveyi her şeyi ayan beyan ortaya koyar, gösterir bir şekilde gönderdik. Görüldü ki Salih Allah'ın elçisidir. Ama fezalemu biha. Onlar bu mucize karşısında daha büyük bir yanlış yaptılar. Kalklar onu da yok ettiler, ortadan kaldırdılar. Allah da onları ortadan kaldırdı. Yani yine Allah onları uyardı, elçi gönderdi. Onlar elçiyi yalanladılar. Helakin şartları oluştu. Helak edildiler. İşte ve menursülü bil ayati illa tahvifa. Biz zaten bu tür mucizeleri insanları son olarak korkutmak üzere gönderiyoruz diyor. Yani bakın, bu mucize gerçekleşti, istediğiniz oldu, İnanın kurtulun. Artık buna da inanmazsanız helak. İşte Resulullah diyor ki, önceki ümmetlerde hep böyle oldu bu. Bununla ilgili de bir ayeti unutmayalım. Enbiya suresini açalım. Enbiya 25. sure 5. ayet. Oraya kadar anlatılan ayetlerde Resulullah'a sürekli onlar ithamda bulunuyorlar. İşte diyorlar ki ya bunlar, bunun anlattıkları karma karışık düşler. Bakıyorlar olmuyor. Yok yok diyorlar, bunu Muhammed kendisi uydurdu. Bakıyorlar o da olmuyor. Yok ya, bu şair çok güzel şiirler söylüyor. İyi diyorlar, tamam, madem sen Allah'ın elçisisin, o zaman öncekilere gönderilenler gibi bir mucize getirsen ya bize. Hani Salih'in devesi gibi bir deve olsun. Musa Aleyhisselam'ın asası gibi bir asa olsun. Ne bileyim, sen de bir denizi ikiye ayır. Şunu yap, bunu yap. Allah Teala işte diyor ki: Ma amenet kablehum min karyetin ehleknaha. Bunlardan önce helak ettiğimiz kentlerden hiçbiri bu gönderdiğimiz mucizelere inanmadı. Efehum yu'minun. Şimdi bunlar mı inanacaklar? Bunlar mı inanacaklar? Gönderdik inanmadılar. Gönderdik inanmadılar. Ya denizin ikiye yarıldığını gördü Firavun. İnansa devamına girmez peşine. Adam hala inat. İnatta ısrar ediyor. Ha, Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor, ayrı. Ama inanmamayı tercih ediyor ya. İnadında ısrar ediyor. Gözleriyle gördüğü denize giriyor herif işte. Ve boğuluyor. Allah helak ediyor. İşte diyor ki, biz onlara gönderdik, inanmadılar, helak ettik. Şimdi bunlar mı inanacaklar? Bunlar da inanmaz. İşte o yüzden diyor, sana öncekilere gönderdiğimiz surette bir mucize göndermiyoruz biz. Öncekilerin hepsi yalanladılar. Bundan dolayı sana o tür bir mucize göndermiyoruz. Ama ne tür bir mucize gönderiyor Allah? Biraz sonra onunla ilgili ayeti okuyacağız.
Evet, şimdi tabii Muhammed Aleyhisselam'a öyle bir mucize göndermiş değil. Çünkü Muhammed Aleyhisselam öyle bir mucize gönderdi, zaten onlar helak olurdu. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın elçi olarak gönderildiği belli bir kavim değil, tüm dünya. Öyle bir mucize veriyor ki Allah-u Teala ona,
her zaman ve her,
her zaman her yerde geçerli. Yani şimdi siz mesela bugün insan Musa Aleyhisselam'a inanmaya çağırsanız, onun değnek mucizesini anlatsanız, adam der ki ya ben nereden bileceğim kardeşim böyle bir şeyin olup olmadığını.
Bugün olduysa bugün de olsun diyecek.
Bugün de olsun
yani.
Diyecek.
Bugün de olsun yani. Aynı şey. Yılana dönüşsün.
Ya da İsa Aleyhisselam'a gösterdiği mucizeleri anlatsanız, babaannem de bana böyle hikayeler anlatıyor.
Ne bileyim gerçek olduğunu diyecek.
Ben nereden bileceğim der. Ama bugün Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu konusunda şüphesi olan kişilere, ben mesela burada defalarca konuştuk, kime bu konuda hadi bakalım bunun benzerini getirin dediysek hemen susmak zorunda kalıyorlar. Çünkü okumuş olanlar çok iyi biliyor ki bu ancak Allah'ın sözü olur. Okumamış olanlar da önlerine koyup hadi şurayı bir okuyun dediğimiz zaman da şoklar yaşıyorlar ve çok güzel bir şekilde meseleyi anlıyorlar. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğinin tek belgesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i çok doğru bir şekilde anlayıp kavrayan herkes Allah'ın kitabı olduğunu bilir. Ama maalesef tabii çok sayıda anlam saptırmaları var. Yani okuyanlar o anlam saptırmalarını da fark ederler. İnşallah büyük bir gayretle yıllardır çalışıyoruz bu yanlış anlamları ortadan kaldırmak için. İşte Süleymaniye Vakfı mealini yayınlıyoruz. Haftanın her günü çalışma devam ediyor burada. İnşallah kısa sürede bu da biter. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'dan mucize isteyenler çok var. İşte Mekkeliler istiyor. Neler istiyor? O ayetleri istersen bir şey yap.
Evet. İsra suresinin hemen 90. ayetinden itibaren mealen okuyayım birazcık.
Tabii, vakitten tasarruf. Vakit tasarruf olsun.
Diyorlar ki bize yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana asla inanmayacağız. Muhammed Aleyhisselam'a. Yahut hurması ve üzümü olan bir bahçen olmalı. Onların arasından nehirler fışkırtıp akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmelisin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından yapılmış bir evin olmalı. Yahut gökyüzüne çıkmalısın. Oradan da bize okuyacağımız bir belge indirmedikçe çıktığına yine asla inanmayacağız senin. Görüyor musun? Bütün bu şeyleri istiyorlar. Ve Cenab-ı Hak da cevaben diyor ki de ki Fesubhanallah. Ben elçi olarak görevlendirilmiş bir beşerden başka neyim ki ya? Nasıl istekler bunlar diyor.
Olmuyor. Ben size evet. Böyle bir şey mi diyorum? Evet, böyle bir şey mi diyorum? Yani evet. O şey var, o olağanüstülük var. Mesela göğe çıktığına da inanmayacağız evet. Diyorlar ya. Çünkü o ayette İsra suresinin ayeti, İsra suresinin baş tarafında Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den 7. kat semaya çıkardığını, sonra geriye getirdiğini söylüyor. Ama o bir mucize yani değil.
Şimdi okuyacağımız ayet.
Şimdi okuyacağımız evet. Ayet de onun bir mucize o. Allah-u Teala o ayette diyor ki لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا yani سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا bir gecede kulunu yükseğe çıkaran Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى Mescid-i Haram'dan en uzak mescid. Yani 7. kat semada meleklerin olduğu Beyt-i Mamur'un Beyt-i Mamur diye tanımlanan oraya çıkarıyor. Neden çıkarıyor? لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ona ayetlerimizden gösteriyor. Muhammed Aleyhisselam'a gösteriyor ama Musa Aleyhisselam mucizelerle getirirken kendine mi gösteriyor?
Yok. İnanmayanlara özellikle.
İnanmayanlara gösterdi. İsa Aleyhisselam mucizeyi kendine mi gösterdi? Ya da Salih Aleyhisselam mucizeyi kendine mi gösterdi? Onun için Muhammed Aleyhisselam'a verilen bu İsra Miraç olayı bir mucize değil. Allah oraya götürüyor. Ona gösteriyor. Sidretül Münteha'nın yakınında Cebrail'i gerçek suretinde görüyor. Ve orada birçok ayetler لَقَدْ رَا مِنْ آيَةِ رَبِّي الْكُبْرَى diye Necim suresinde Allah'ın en büyük ayetlerinden gördü diyor. Yani gidiyor görüyor. Şimdi Mekkeliler çok iyi biliyorlar ki bu Muhammed Aleyhisselam asla yalan söylemez. Çıktım diyorsa çıkmıştır. Bir daha çıkar. O zaman yok. Bize bir kitap getirirsen ancak o zaman inanırız diyor. Yani dertleri doğruları öğrenmek meselesi değil yani. Şimdi bu da o ayette diyor ki Allahü Teala 6. ayette ve izgunna leke inne rabbeke hata bin nas hani sana sen Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır dedik. Bu gerçekten Muhammed Aleyhisselam için çok büyük bir garanti. Yani Mekke'de herkes ona düşman. Ne olacak? Kendisini güvende hissetmesi lazım. Sen Rabbin herkesi çepeçevre kuşatmıştır deyince oh elhamdülillah ben son derece rahatım. Yani bunlar bana hiçbir şey yapamazlar. Ondan sonra ve ma ce'alne ru'yelleti areynake sana gösterdiğimiz o şey var ya diyor. İşte bak ona gösteriyor. Şehid Mescid-i Haram'dan alıp en uzak mescide götürüp orada bir kısım ayetlerini gösteriyor Allah-u Teala. O da sadece bu insanlar için bir fitne. Ulan bu adam ne diyor? Bu doğru söylüyor ama yani böyle kendilerini çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Bunlar için büyük bir imtihan vesilesi. Ve şeceretel mel'unete fil Kur'an. Yani Kur'an'da da mel'un bir ağaç var. O da zakkum ağacı. Onunla ilgili ayetleri Yahya Hoca'dan dinleriz. Ve nukavvifuhum. Onları korkutuyoruz. Neyle korkutuyor? Yukarıda da mucizelerin korkutmak için geldiğini şey yapıyor ama bunlar da insanlarda korku meydana getiriyor. Ayetler de öyle yani. Kur'an ayetleri de insanlarda korku meydana getiriyor. Ama فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا تُغْيَانًا كَب۪يرًا. Bütün bunlar onların büyük bir taşkınlık içerisine girmelerinden başka hiçbir işe yaramıyor. İstediğiniz kadar gözünün içerisine de soksan, hani görenedir görene, körene şey olmuş oluyor. Şimdi o ayetleri dinleyelim.
Bu ve şeceratel mel'unete fil Kur'an dedi Allah. Kur'an'daki lanetli ağacı da öyle. Yani fitne, insanlar için bir fitne kılınmış. E şimdi bunu Allah'ın açıklaması lazım. Kur'an'da dedi çünkü. Şeceratel mel'unete fil Kur'an. Kur'an'ın içindeki lanetli bir ağaç. Ve insanlara fitne kılınmış. O zaman aramamız lazım. Nerede o diye. Bakıyoruz ki Allah aynı kelimelerle Saffat suresinde 37. surenin 62 ve devamı ayetlerde kendisi söylüyor bunun ne olduğunu. 62. ayete kadar cennet hayatını, cennetteki müminlere verilen nimetleri anlattıktan sonra 62. ayette Allah diyor ki اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا. Şimdi ağırlanmak için buraya kadar anlatılan nimetler mi daha iyi? Em ya da şeceratu zakkum, yoksa zakkum ağacı mı daha iyi? Nedir o zakkum ağacı? Dikkat edelim şimdi kelimeye. İnna cealnaha fitneten lizzalimin. Bakın fitne. Şecere ve fitne. İnsanlar için, zalimler için biz onu, o zakkum ağacını yanlışa dalanlar, yanlış davrananlar için bir fitne sebebi kıldık. Burada ne demişti? Ve şeceretel mel'unete fil Kur'an. Kur'an'daki o mel'un şecereyi de insanlar için bir fitne kılmıştık. İşte onun zakkum ağacı olduğu Allah Teala tarafından izah edilmiş oldu. Nedir o? İnneha şeceratun, o bir ağaçtır ki tahrucu fi asli cehim. O cehennemin yakıcı ateşinin en dibinde biten bir ağaçtır o. E şimdi rivayetlerde anlatılıyor, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz ama yazıyor kitaplarda. İşte bu ağacı, bu ayetleri falan duyduğu zaman müşrikler dalga geçiyorlarmış. Ya bu ağaç cehennemin ortasında, ağaç nasıl olur ya? Hani ateş var orada, her şeyi yakıyor, şu bu falan. Ha işte bizimle kafa buluyor Muhammed diye dalga geçiyorlar. İşte bir fitne sebebi onlar için. Diyor ki innehe şeceratun tahrucu fi asli cehim. O yakıcı cehennem ateşinin en dibinde biten bir ağaçtır. Her bir salkımı sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler kesinlikle ondan yiyip karınlarını onunla dolduracaklardır diyor. Demek ki cehennemliklere yiyecek üreten bir ağaç bu. Artık Allah muhafaza buyursun, yani deneyimleyip görmemek lazım bunu. Sadece Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden öğreniyoruz. Onun dışında başka Duhan suresinde Allah bunun tarifini yapıyor. 44. surenin 43 ve devamı olan ayetlerde diyor ki İnne şecarete zakkum. Şüphesiz ki zakkum ağacı taamul etim. O var ya, o günahkarların yiyeceğidir diyor. Günahkarlar, yani cehennemdeki günahkarlar bunu yiyecek. Nasıl erimiş maden gibi diyor. Yiyenlerin karınlarında kaynayıp duracak sıcak suyun kaynaması gibi. Allah muhafaza. O da böyle bir şey. Ve bir ayet daha, o da Vakıa suresinde 56. surenin 51 ve devamı ayetlerinde şöyle diyor Allah. Sümme innekum eyyuhaddallunel mükezzibun. Kıyamette bir sahne. Diyor ki sonra siz ey yalan söyleyip duran sapkınlar. Bir durun bakalım. Leakilune min şecerin min zakkum. Sizler kesinlikle zakkum ağacından yiyeceksiniz. Femaliune minhel butun. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız. Feşaribune aleyhi minel hamim. Ve üzerine de kaynar sudan içeceksiniz. Feşaribune şurbel him. Susuzluktan yanıp kavrulmuş develerin içmesi gibi hem de içeceksiniz. Hâzâ nüzuluhum yevmeddîn. İşte bu her şeyin karşılığını bulacağı günde, yevmeddîn'de onlara verilecek olan, yapılacak olan bir ağırlanmadır. Buyursunlar böyle yesinler içsinler bakalım diyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Evet, bu zakkum ağacı Kur'an'da lanetli ağaç diye belirtilen ağaç da bu ayetlerde Allah tarafından bize açıklanmış oluyor.
Şimdi bu İsrailoğulları gerçekten bu konuda çok önemli bir şey var, örnek. Mesela Allah-u Teala bu şeyin İsra suresinin 101. ayetinde diyor ki Musa'ya diyor apaçık 9 tane mucize verdik diyor. Apaçık. Öyle şöyle gizlisi kapalısı yok. Onu gördüler mi? Bu Allah'ın elçisidir. Kesin olarak inanacaklar. 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor bakalım diyor. Bu mucizeler onlara geldiği zaman ne oluyor? Mesela Firavun o zaman demişti ki sen demişti kafayı yemişsin. Sen sihirlenmiş birisisin diyor. Şimdi neyse o ayrıntıya geçmeden Musa Aleyhisselam'a verilenler ne mesela değnek yılana dönüşüyor. Bir, elini koynuna sokuyor, bembeyaz çıkıyor. İki, tekrar koynuna soktuğu zaman eski haline geliyor. Ondan sonra çekirge baskını oluyor. Ondan sonra ekinler bitleniyor şeyleri, bitkiler. Ondan sonra işte kurbağa baskını oluyor. Sular kana dönüşüyor.
Tufan.
Ondan sonra he?
Tufan, su baskını.
Su baskını hı-hı, doğru, tufan. Su baskını doğru. Ondan sonra mesela DNA'yı şeye vuruyor, taşa vuruyor. 12 tane ırmak şey su çıkıyor. Her bir kavimin içeceği su için çünkü ondan su istiyorlar. DNA'yı vurunca bir taştan 12 tane su kaynıyor. 12 ayrı yerden. Ondan sonra işte deniz Allahü Teala denizi yarıyor. Bir de Tur Dağı böyle üzerlerine kaldırılıyor Allah tarafından ve de söz alınıyor. Bu kadar mucizeleri gören İsrailoğulları ne yapıyor? Yani ilk fırsatta mesela Musa Aleyhisselam'la geçiyor gerçekten ben yani eskiden beri şoklar yaşardım. Bir kavmin puta taptığını görüyor. Musa bize de bir put yap da tapalım diyor. Allah Allah. Yahu siz bu kadar. Bakın Firavun'un şeyinden kurtuldunuz. Gözünüzün önünde boğuldu. Askerler sizin kızlarınızı öldürüp erkeklerinizi öldürüp kızları canlı bırakıyorlardı. Sizi yaşatmıyorlardı. Perişan ediyorlardı. Musa Aleyhisselam geldi. Bir de tüm Mısır'ın hazinelerine de konup zengin oldunuz. Ne oluyor? Ne oluyor yani? İlk bugün mesela şeyde İsrail'in yaptığı da aynı şey. Bu Allah'ın onlara haram kıldığı faiz sistemini kullanarak bugün bütün dünyayı borçlandırıp esir haline getirdiler. Silah sanayine her tarafa hakim oldular. Hiç hak hukuk dinliyorlar mı? Hiç umurlarında değil. Laf. Kendilerini ilah zanneden insanlar. Neyse. Şimdi bu insanlar bu kadar mucizeden sonra tutuyorlar. Musa Aleyhisselam daha 40 günlüğüne yanlarından ayrılıyor. Ellerindeki altınlarla bir buzağı heykel yapıp ona tapıyorlar. Halbuki Allah onların buzağına tapılmayacağını göstermek için Bakara suresinde belirttiği gibi kendilerine bir buzağı kestirmiş. Onların apis öküzüne benzer bir buzağı işte tamam bunda hiçbir şey yok. Her şeyi gözünüzde görüyorsunuz, biliyorsunuz ama yok. İşte insanlar ben dediği zaman en büyük muhalefeti Allah'a yapıyor ve şey yapıyorlar. Şimdi mesela Muhammed Aleyhisselam'dan Mekkeliler, Yahya Hoca'nın okuduğu İsra Suresi'nin ayetlerinde bir sürü mucizeler istediler. Ama biliyorlardı ki yaptıkları akılsızca, mantıksızca bir şey. Onlar istedi de Yahudi ve Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'dan bir şey istemedi mi? Ama mesela şeyde İsa suresinde Allah 153. ayetinde diyor ki يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ Bu geliyorlar. Yahudi ve Hristiyanların kitaplarında uzman olan kişiler, sıradan cahiller değil. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesini Medine'de bekleyen kişiler. Geleceğini bekliyorlar ama geldiği zaman ilk inkar edenler onlar. Niye? İşte Allah-u Teala bunu mesela bize Bakara suresinin 110. ayetinden anlatıyor. Diyor ki bu ehli kitaptan yani kitaplarında uzman olan Yahudi ve Hristiyanların çoğusu ah sizi inandıktan sonra bir kafir yapsak diye çok isterler diyor. Niye? her şey ortaya çıktı. Kıskançlıklarından niye bizde değil de bunlarda? Ya peki sizdeydi Musa Aleyhisselam zamanında, niye ona karşı çıktınız? Niye onu başkaldırdınız? Sizin hak, hukuk diye, doğruluk diye bir derdiniz yok. Sizin tek derdiniz kendinizi ilah yapmanızdır. Şimdi Muhammed Aleyhisselam, hadi bize gökten bir kitap indir. Peki Musa Aleyhisselam'a ne dediler? Allah'ı açıkça görmeden sana inanmayız dediler. Ya ulan o kadar mucizeler gördünüz. Yani Allah da onları şey yaptı, öldürdü, yani bayılttı, öldürdü ve tekrar diriltti. Sonra yine tevbe ettiler, affetti. Allah'ın bu kadar iyilik ve ikramı, tabii herkesin üzerinde, şunu bunu kötülemek değil, esas olan şu, karşımıza biz Allah'ın ayetlerini anlatırken karşımıza bu tür muhalefetler çıkacaktır. Mantıksızca, hiçbir haklı gerekçe olmadan bizi susturmak için, Allah'ın kitabını doğru anlatmamıza engel olmak için her şeyi yapacaklardır. Ama bunları asla önemsememiz lazım. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın şu İsra suresinde belirttiği gibi, yani onun için inne rabbeke hata bin nas, Rabbin herkesi kuşatmıştır. Korkma. Sen tek başına da olsan korkma. Allah yeter. Yine mesela Allahü Teala şeyde Nisa suresinde bir ayette diyor, gökler ve yer Allah'a aittir. Ve kefa billahi vekile, vekil olarak Allah yeter. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Hiçbirisi Allah'ın emri dışında hareket edemez. Vekil olarak Allah sana yeter. Sen Allah'a güven, Allah'a dayan, gerisine karışma. Allahü Teala cümlemizi kendine tam güvenen, tam dayanan ve onun emrine tamı tamına uyan, asla sağa sola sapmayan samimi kullarından eylesin. Var mı anlatacağım?
Yok, bu son söylediğiniz ayet Nisa suresinin 132. ayeti.
132. ayet, tamam. Evet. Evet.